Ayrım 12, sayfa 172. Ural Savaş. 28 Şubat sürecinde Yargıtay Başsavcısı önemli bir figürdü. Refah Partisi'nin İslami bir parti olduğu, laikliğe aykırı faaliyetlerinin bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatan Ural Savaş, henüz muhatabına tebliğ etmediği iddianameyi basına açıkladı. Basın toplantısı da olağan değildi. Başsavcı, darbe dönemlerini hatırlatan anlayışı yargıda sürdüren bir zihniyetin temsilcisi olarak büyük bir gösterişle iddialarını basına açıklarken sanıkları ve partiyi de hukuki olmayan ve hatta hakarete varan bir dille suçlamıştı. Ben de bu tavra Radikal gazetesinde yayımlanan bir yazımla karşı çıktım. Yazımda, ceza yasasında iddianamenin önce sanığa tebliği zorunluluğu bulunduğunu, mahkemece kabul edilmeden kamuoyuna açıklanmasının yasaklandığını, savcının böyle yaparak hakkında suç isnadında bulunduğu kişileri peşinen kamuoyunda mahkum ettiğini, 12 Eylül'ün meşhur askeri savcısı Albay Süleyman Takkeci'nin de bu yöntemi kullandığını, Barış Derneği ve DİSK davalarının iddianamelerini basına servis ettiğini, o tarihte bile yadırganan bu tavrın aradan 15 yıl geçtikten sonra bu kez yargının en tepesinde bulunan bir sivil başsavcı tarafından tekrar edilmesinin ülkemizdeki yargı açısından üzüntü verici olduğunu anlattım. Ertesi gün büroda Hasan Ayhan ile sohbet ederken sekreterim, "Sizi Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş arıyor," deyince şaşırdım. Tedirgin aldım telefonu elime. O güne kadar bir sıkı yönetim savcısı hariç hiçbir savcı beni aramamıştı. Hem de Yargıtay Başsavcısı arayacaktı. Bir yanlışlık olmalı diye düşündüm. Hayır, yanlış değildi. Oydu. Televizyonlardan tanıdığım kısık sesiyle Vural Savaş. Memleketin uçuruma gittiğini, İslamcı hareketin yükselmekte ve artık önlenemez bir tehlike arz ettiğini, ülkenin şeriatçı bir yönetime doğru kaydığını, bunu görmemenin aymazlık olduğunu, kendisinin asli görevinin cumhuriyetin temel niteliklerini korumak olduğunu, önemli bir görev yerine getirdiğini, çağdaş insanların, parantez ben oluyorum herhalde, kendisine destek olmasını beklerken böyle eleştiriye muhatap olmasının doğru olmadığını söyledi. Ben karşılık olarak ne söyledim? İnanın hatırlamıyorum. Ancak telefonu kapattığımda Hasan Ayhan, "Ne dedi adam yahu? Tırstın," dedi. Serçe kuşu. Vicdan hatırladıkça hiçbir suç unutulmaz. Stephen Zweig. Şener Şen'in başrolünü oynadığı milyarder filmi Mesudiye diye hayali bir ilçede geçer. Bizim de Mesudiye'miz var ama tren uğramaz oraya. Ordu'dan yaklaşık 100 kilometre içeride. Eskiden, parantez 40-50 yıl önce, geçim tarıma dayalı iken önemli bir ilçeydi Mesudiye. Fakat bugün en çok göç veren ilçelerden biri Karadeniz'in. Nüfusu son 30 yıldır artmak şöyle dursun, azalmakta. 1997 yazına kadar pek kimse adını duymamıştır. Ne var ki Ağustos ayında Güneydoğu'daki terörün bölgeye kaydığı açıklamaları yapıldı. Özel tim birlikleri de bölgeye kaydırıldı. Susurluk pisliğinde kendisine dokunulamayan General Veli Küçük bölgenin jandarma komutanı oldu. Birkaç gün sonra 29 Ağustos'ta Mesudiye'de özel tim, ikisi kardeş, 12, 14 ve 15 yaşlarındaki 3 küçük çobana kırda hayvan otlattıkları sırada yanlışlıkla kurşun yağdırıyor. Çocuklardan ikisi olay yerinde ölüyor. Diğeri kaçıp evine ulaşmayı başarıyor. Olay televizyonlardan "Teröristler Mesudiye'de köy bastı, iki çoban öldürüldü" şeklinde verildi. Ancak tanıklar ortaya çıkınca vali, bölgede PKK'lıların bulunduğu ihbarını alan özel harekat timi olay akşamı Burnaz Mahallesi'ne gidiyor. İhbar nasılsız çıkması üzerine dönüşte bu gençlerle karşılaşıyor ve yanlışlıkla ateş ediliyor. Maalesef gençlerimiz ölüyor. Soruşturma sürdürülüyor," diye açıklama yaptı sonradan. Yapılan otopside çocukların çelimsiz bedeninden 200 kurşun çıkarılıyor. Evet, yıllardır sürdürülen ve susurluklara rağmen önlenemeyen bir savaş sürüyor. Söz bitti artık. Konuşulanlar da anlamını yitirdi. Çocukların parçalanmış cesetleri bile yetmiyor bizi kıpırdatmaya. Kaç gün geçti aradan, ne çabuk unutuldunuz. Arkanızdan, annelerinizden başka ağıt yakan yok. Bu acı beni alıp sizin yanınıza götürdü. Birlikteydik hayvanlarla akşama kadar. Bu dağın başında karın doyurmak kolay mı? Dolaşıp dururlar, mallar aç topraklarda. Biz de peşinden. İzin bile vermezler bize. Sekeletmece, kuyu, ateşlim, dokuz taş oynamaya. Gözünün önünde olmalı hayvanlar. Kaybedersen ara ki bulasın. Küçükler bu yıl çıktılar otluğa. Sürüden ayrılmanın tehlikesini sınamamışlar henüz. Akşama doğru artık ayaklarımızda derman, gözlerimizde fer kalmazdı. Sabahtan beri zaten yara açsındır. Öğlen de yediğimiz azık takılıdır bam teline. Nasıl dayanır 200 kurşuna bu küçük bedenler? Adınızı bile yazmadı gazeteler. Duydum ki, vatan için kurşun atan da, kurşun yiyen de şereflidir, diyen beyazlar giymiş parti başkanının, ordudaki il başkanı, avukatı olmuş sizinkilerin. Ne güzel söylemiş şair. Bütün renkler hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Bu bağırtılar arasında her gün neredeyse 20 kişinin kanı akıyor. Hepsi sizin yaşlarınıza yakın. Bense 200 kurşunun paramparça ettiği minnacık kemiklerinizden birer serçe kuşu yapıp saldım gökyüzüne. Siz gözümde artık güneycenin başlarında dönen birer serçe kuşusunuz. Şimdi benim bütün kaygım nasıl çıkacaksınız bu kış altından? Sevgili serçe kuşlarıma mektubumdur. Aradan geçen 14 yıla rağmen kirli savaş devam ediyor serçe kuşlarım. Sıcak bir Temmuz akşamı Gökhan kardeşinizi de sizin akıbetinize uğrattı jandarmalar. 400 kurşun sıkıldı bu kez Gökhan ile abisine havzada düğünden dönerken. Nasıl dayansın Gökhan'ın küçük bedeni? O da sizin yaşınızda. Bereket abisi cep telefonu ile babasını aradı da kurtuldu. Yoksa o da terörist diye Gökhan'la birlikte yanınızda olacaktı. Kaza olduğu söylenen bu cinayetten sonra Ordulu İçişleri Bakanı vatandaş dikkatli olmalı dedi. İyi bakın Gökhan kardeşinize. Yabancılık çekmesin oralarda. Dünyaya doymadan gömdük onu da. Ne diyeyim? Unutmak yok bizde. Gözlerinizden öpüyorum üçünüzü de. Bir yıl sonra ikinci mektup. Devlet yanlışlıkla terörist sanılarak öldürmeyi bıraktı artık. Katliam yapmaya başladı. Sizin yanınıza gönderdiğimiz Roboski'nin 35 serçe kuşunu devlet havadan F-16'larla paramparça etti. O kardeşinizi yazacak gücü kendimde bulamadım. Hrant. Hafıza toplumu yönetme erkini elinde tutanların düşmanıdır. Ayfer Tunç. Akos'ta yayınlanan bir yazıda kendilerine yalancılar denilerek hakaret edildiği iddiasıyla MHP milletvekili Gündüz Aktan ve CHP milletvekili Şükrü Elekdağ gazete ve yayın yönetmeni Serkis Seropyan aleyhine manevi tazminat davaları açmışlar. Fethi'yi aradı. Ankara'da açılan davaları benim takip etmemi istedi. Telefonda konuştuk. Olur başım üstüne dedim. Vekalet bilgilerini aldım. 19 Ocak günü barodayım. Akif parantez kurtuluş aradı. Abi Hrant'ı vurmuşlar. Dondum kaldım. Telaşla Fethiye'yi aradım. Çok derinden geliyor sesi. Hasan inanamıyorum. Nasıl olabilir? İnanamıyorum. Kitabının imza günü için Paris'teymiş. Yarın dönüyor. Ah sen de yok. Van'a rektörün duruşmasına gitti. Oturdum bir basın açıklaması yazdım. Bugün ülkemizin yetiştirdiği Anadolu topraklarının has insanı Hrant, kalleşçe bir saldırıya uğradı. Maalesef onu kaybettik. Devlet, derin odakların işlediği diğer cinayetler gibi bunu karanlıkta bırakamaz. Bırakmamalı. Katilleri bulunmalı. Hrant söz veriyoruz. Bizler bu cinayetin takipçileri olacağız. Ertesi gün yönetimden Havva, parantez Orhon, ile birlikte Eskişehir'e, baronun düzenlediği mesleki bir toplantıya gittik. Baronun muhafazakar demokrat bir başkanı var, Yusuf Yıldırım. Açış konuşmasını benim yapmamı istedi. Sözlerime cinayeti kınayarak başladım. Hrant'tan bahsettim. Benden sonra konuşan başkan da, ülkemiz değerli bir evladını kaybetti, çok üzgünüm dedi. Ama neylersin hayat devam ediyor diyerek günlük programı uyguladık. Herkes gerçekten çok üzülmüştü. Bir mazlum öldürülmüştü ve elden bir şey gelmiyordu. Böyle düşünüyorlardı. Cenazesine gittim. Binlerce insan sel olmuş akıyordu. Agos'un önüne yaklaşmak mümkün değildi. Fethiye'ye de ulaşamadım. Cenazeden sonra Agos'a döndüm. İçeri girebildim. Taziye defterini baro adına imzaladım. Kör bir karanlığa karşı durmak ve senin yanında olmak için geldik. Bizim de başımıza bir hal gelseydi sen de öyle yapardın. Hüzünlü bir iyimserlikle ayrılıyoruz huzurundan. Kalabalıktı cemaatin çok şükür. Anadolu'nun bütün kavimlerinin maktulleri onunla aynı mezarlarda şimdi. Rachel'in bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim sözü kulaklarımda. Döndüm Ankara'ya. Cenazeden birkaç gün sonra davacı Gündüz Ak'tan Radikal gazetesindeki köşesinde Hrant Dink'in öldürülmesi yakınları için trajik, Türkiye için çok vahim bir olay diye bir yazı yazdı. Bundan cesaretle kendisine şu mektubu yazdım. Sayın Gündüz Ak'tan, ben Hasan Ürel, Agos gazetesinin avukatıyım. 2006 yılında Agos gazetesinde yayınlanan iki yazıda kişilik haklarınıza hakarette bulunulduğu gerekçesiyle hem Agos Yayın Limited şirketi aleyhinde hem de yazı sahibi aleyhinde avukatınız aracılığıyla açılan dava halen Ankara 7. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 2006'ya 193 esasında yürütülmektedir. Bu arada menfur olay yaşandı. İsmi Agos ile özdeşleşen Hrant Dink öldürüldü. Ardından siz Radikal Gazetesi'nin 3-6 Şubat 2007 tarihli nüshalarında köşenizde şöyle yazdınız. Hrant Dink'in öldürülmesi yakınları için trajik, Türkiye için çok vahim bir olay. Bu olayı toplumun içinde bulunduğu durumu anlamak için çok iyi irdelemeliyiz. On binler Hrant Dink'in soykırım görüşünü biliyor olmalarına rağmen cenazesine katıldılar. Önemli olan fikir farkları değildi. Bir insan öldürülmüştü. Kabul edilemez olan buydu. Toplum acı bir olay vesilesiyle de olsa ulaştığı olgunluk düzeyini gösterdi. Yazılarınızı takip eden birisi olarak onun arkasından yazdıklarınızı okuyunca size bu mektubu yazma cesaretini buldum. Size bir öneride bulunmak istiyorum. Samimi olduğunuza inandığım ve ayrıca karşılıklı hoşgörünün bu muazzam sorunun çözümüne bir nebze katkıda bulunacağına inandığım için Agos gazetesi aleyhinde açtığınız bu davanızı geri almanızı talep ediyorum. Önerimizi değerlendireceğinize olan inancımla size saygılarımı sunuyorum. 19.2.2007 Agos Yayıncılık Gazetecilik Vekili Avukat Hasan Ürel. Aynı içerikte bir mektubu da CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ'a gönderdim. Sizinle birlikte dava açan Gündüz Aktan'ın köşe yazısında bir insan öldürülmüştü. Kabul edilemez olan buydu. Toplum acı bir olay vesilesiyle de olsa ulaştığı olgunluk düzeyini gösterdi cümlesinden de söz ettim. Ondan da davasını geri almasını istedim. Mektuplardan sonra ne mi oldu? MHP milletvekili Gündüz Aktan haftasına varmadı, mahkemeye bir yazı göndererek davasını geri aldı. CHP milletvekili Şükrü Elekdağ ise davasına devam etti. Bizi tazminata mahkum ettirdi ve parayı tahsil için avukatına Ağustos'ta cebri haciz işlemi uygulattı. Dışarıdan söz gelimi Avrupa'dan bakan birisi bunu anlamakta zorlanır. MHP Türk milliyetçiliğini esas alan bir parti. CHP güya sosyal demokrat bir parti. Birincinin Ermeni meselesini Türkiye'nin gündemine sokan Hrant'ı hoş karşılaması beklenmez. Daha hoşgörülü olması beklenen Sosyal Demokrat Parti'nin milletvekilinin onu ölümünden sonra tazminata mahkum ettirmesi, üstüne üstlük parayı almak amacıyla haciz dahil her şeyi göze alabilmesini anlayabilmek için herhalde sosyal demokratlığın Türk versiyonunu tanımak gerekir. Evrenden davacıyız. Dönmek aynı zamanda yad etmenin eş anlamlısı olarak hatırlamak anlamını da taşır. Hatırlamak için geriye dönmek gerekir. Tarihe, bireysel ve toplumsal geçmişe. Yani dönmeden hatırlanmaz. Hatırlamak dönmeden gerçekleşemez. Geçmişi anlamayan bugünü anlayamaz. Buket Uzuner. İnsanlarda bir umut belirmişti sanki. Bu kanlı süreçte kaybolan evlatlarının, bir daha haber alınamayan, mezar yerleri bulunamayan çocuklarının hesabının sorulacağı umudu. Berfu Ana işte burada bütün kayıp analarının sembolü olmuş. Benim ocağımı söndürdün evren, senin de ocağın söne diye davasının peşindeydi. Biz de davacıydık. Gazeteci Abdi İpekçi, savcı Doğan Öz ve Profesör Cavit Orhan Tütengil bir uğursuz gidişin kurbanlarıydı. Katilleri 12 Eylül'ün yarattığı bu karanlıkta saklanmaktaydı. Biz de o kara basan yıllarının hesabının sorulmasını istiyorduk. Davayı önemsiyoruz. Bu davadan da bir şey çıkmaz diyenlere de katılmıyoruz. Mahkeme başkanı Süleyman İnce genç birisi. Baktığı davanın öneminin farkında. Müdahillerin talepleriyle davanın ciddiyet kazanmasını istediğini, davayı önemsiz ve değersiz göstermeye çalışanlara karşı pozisyon aldığını hissediyorum. Ona yardımcı olmalıyım. Çünkü bizim katillerle, tetikçilerle işimiz yok. İnsanları katleden zihniyeti sorgulamak için geldik buraya. Junta, darbe öncesi ve sonrasıyla ülkede kara bir tarih yaşanmasına neden olmuştu. Darbenin hazırlık döneminde 1 Mayıs 1977'den başlayarak Maraş, Çorum, Malatya toplu katliamları yapılmış, o süreçte yüzlerce değerli insan katledilmiş ama failleri yakalanmamıştı. Sezen ablayı Doğan Öz öldürüldükten sonra tanıdım. Sıkı yönetimden beri davasını ısrarla, sabırla ve çekinmeden takip eden, babaları öldürüldüğünde en büyüğü 16 yaşında olan 3 çocuğunu kimselere muhtaç olmadan büyüten, iyi bir eğitim almaları için çabalayan, makul, mütevazi ve eşinin geride bıraktıklarına adanmış bir ömür yaşayan kadın. Şimdi İstanbul'da yaşıyor. Referandumdan sonra Kenan Evren ve arkadaşlarına soruşturma açılınca, eşinin katlinde darbecilerin katkısını bildiği için şikayet başvurusu yapmaya karar vermiş ve Fethiye'ye, parantez Çetin, gitmiş. Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi, 12 Eylül iddianamesinde babasının öldürülmesi bir darbe operasyonu olarak gösterilince, Sezen abla ile görüşerek o da müdahil olmaya karar vermiş. Ayrıca 1979 yılında bir faili meçhule kurban giden Profesör Cavit Orhan Tüttengil'in kızı Deniz Mazlum da kendilerine katılmış. Birlikte çıkardıkları vekaletname ile mahkemede taleplerini seslendirmek için bizi görevlendirdiler. Sezen abla gelemedi. Bengi, parantez Öz, yanımda. Benden sonra başkandan ona da söz verilmesini isteyeceğim. Söz alıyorum. Aklımda Sezen abla. Önümde iddianame. Başlıyorum konuşmaya. İddianamede sanıklar darbe yapmaya çok önceden karar verdikleri, her halükarda ülke yönetimini cebren ele geçirmek niyetinde oldukları, yapılacak askeri darbenin halkın gözünde meşru görülebilmesi için terör olaylarının üzerine bilerek gitmedikleri, müdahale etmedikleri, darbe yapmak için şartların olgunlaşmasını bekledikleri, darbe için fırsat kolladıkları anlaşılmıştır deniyor. İşte darbeyi gerçekleştirmek amacıyla bilerek yaratılan, yükseltilen bu karanlık süreçte milletvekillerimin yakınları katledilmiştir. Onları size kısaca tanıtmak isterim. Doğan Öz, o dönemde Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyordu. Devletin içindeki kontrgelirla yapılanmasını araştırırken 24 Mart 1978'de Ankara'da kontrgerilla tarafından taşeron olarak kullanılan ülkücü İbrahim Çiftçi'ye öldürtüldü. Ölümünden önce Gladio, kontrgerillalarıyla, parantez özel harp dairesi, ilgili bir dava açma hazırlığına girişen Öz, başlatacağı büyük soruşturmanın bir ön çalışması olarak kısa bir raporda yazmıştır. Raporda kontrgerilla hakkında şunları ifade etmiştir. Şiddet olayları anarşik eylemler olarak nitelendirilebilecek kadar basit değildir. Amaç demokrasi umudunu yok etmek, onun yerine faşist düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Böylece ABD ve çok uluslu ortaklıklar sorununu büyük ölçüde çözmek amacını gütmektedirler. Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, parantez CIA, kontrgerilla gibi gizli örgütlerin yönlendirmesi vardır. Bu örgütler devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dönüştürerek demokrasi düşmanı akımları iktidar yapmayı öngörmüşlerdir. Doğan Öz'ü öldürenler aleyhinde açılan dava inanılmaz bir seyir izliyordu. Sıkı yönetim mahkemesi son kararında İbrahim Çiftçi için 4. kez idam, suç ortağı Hüseyin Kocabaş için de 12 yıl ağır hapis cezası verdi. Dairece onanan bu karara o güne dek sürekli idam isteminde bulunan başsavcılık, olay yerinde bütün tanıkların hazır bulundurularak yeniden keşif yapılması isteğiyle itiraz etti. Derin eller devreye girmişti. Şeklen yapılan itirazı incelemesi gereken askeri Yargıtay, Ceza Genel Kurulu bu konuda değil, esastan İbrahim Çiftçi'nin beraatı gerektiğine karar verip tahliye ettirdi. Dosya Ankara Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'ne döndü. Mahkeme, üst mahkemenin verdiği beraat kararına mecburen uydu. Beraat kararı gerekçesinde sanık İbrahim Çiftçi'nin maktul Doğan Öz'ü tahammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görünmüş, ancak askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararı mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulduğundan sanık İbrahim Çiftçi hakkında ki 7/8'lik oy çokluğuna dayanan bozma ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanık İbrahim Çiftçi'nin beraatına karar verilmiştir denildi. Dipnot, Doğan Öz raporu, Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz, öldürülmeden 3 ay önce dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e sunduğu 2 sayfelik özel rapordan. Tahliye kararı hem Öz ailesi hem de çiftçi için inanılmazdı. Çiftçi kendisine tahliye oldun dediklerinde hayır demişti. Beni öldüreceksiniz, çıkmıyorum. Sezen Öz ne oldu da dava beraatla sonuçlandı diye dosyaya bakmaya gittiğinde İbrahim Çiftçi hakkında verilen idam cezası dairece onaylandıktan ve infaz aşamasına geldikten sonra avukatının Kenan Evren'e ulaştırılmak üzere müsteşarı Büyükelçi Üstün Dinçmen'e teslim ettiği, 4 Ağustos 1983 tarihli infazın durdurulmasını istediği dilekçeyi gördü. Bu dilekçede müvekkilimin Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda dosyası vardır denilmekteydi. İbrahim Çiftçi, Mamak Askeri Hapishanesi'nden çıkar çıkmaz ilk sana müdür tayin edildi. Çiftçi daha sonra devletten ihaleler alan bir iş adamı oldu. Abdi İpekçi'yi aslında size tanıtmama gerek bile yok. Nereye baksanız onun hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz. 1961 senesinden öldürüldüğü 1 Şubat 1979 tarihine kadar Milliyet Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü yanı sıra başyazarlığını da yürüten Abdi İpekçi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün 2. Başkanlığı, Basın Şeref Divanı Genel Sekreterliği yapmış, yazılarında toplum barışını, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunmuştur. 1970'li yıllardaki anarşi ve terörün önlenmesi için iktidarla muhalefet liderleri arasında da yapıcı bir diyalog kurulmasından yana olan, devlet yönetiminde partizanlığın ve duygusallığın yerine akılcı, çağdaş, ılımlı bir uygulamanın almasını isteyen İpekçi, 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul Maçka'daki evinin yakınlarında arabasındayken Mehmet Ali Ağaca tarafından öldürüldü. Mehmet Ali Ağaca verdiği ifadede Abdi İpekçi'ye 5-6 el ateş ettiğini söylemiştir. Mehmet Ali Ağaca, İpekçi suikastından idamla yargılanırken 1979 yılında ülkenin en iyi korunan askeri cezaevlerinden biri olan Maltepe Askeri Cezaevinden asker elbisesi giydirilerek kaçırılmıştır. Profesör Cavit Orhan Tütengil: Bizler köy enstitülerine yetişemedik ama enstitülü hocalarımız vardı. Onlardan çok şey öğrendim. Parantez: Trabzon Eğitim Enstitüsü'nde Ahmet Gürsoy hocamız derslerde sürekli "Unutmayın, not defterinize yazdığınız notlar kendinize verdiğiniz notlardır." derdi. Cavit Hoca'nın öğrencisiydi. Cavit Hoca, köy enstitülerinde uzun yıllar öğretmen yetiştirdikten sonra akademik kariyer de yapabilmişti. Dolayısıyla bu yönüyle eğitim camiasında efsane olarak görülürdü. Ağrı Dağı'ndaki Horoz kitabını öğretmenliğimin ilk yıllarında okumuştum. Hocalarımın hocası Cavit Orhan Tütengil, İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü iken 7 Aralık 1979 sabahı ders vermeye giderken evinin yakınlarında pusu kuran birileri tarafından yaylım ateşe tutularak öldürüldü. Tütengil cinayeti ile ilgili olarak İstanbul Siyasi Şube Müdürlüğü'nde açılan soruşturma dosyası önce diğer dosyalara karıştı, kayboldu. Ankara'ya gönderildiği söylendi. Nihayetinde cinayetle ilgili olarak tutuklanıp daha sonra tahliye edilen tetikçi Recep Öztürk yurt dışına kaçırıldı. Sonuç olarak bu insanlar 12 Eylül'e giden sürecin kurbanları olarak seçilmişlerdi. Darbe yönetimi bütün sıra dışı örgütleri çökerttiğini iddia etmiş, fakat müvekkillerimin katili ve azmettiricileri ortaya çıkarılmamıştır. Bulunan tetikçiler ise darbe yönetimi sırasında ya hapisten kaçırılmış ya da mahkemelerce beraat ettirilmişlerdir. Katillere, darbecilere adeta dokunulmazlık ve cezasızlık ödülü vermişlerdir. Ülkemizin onlarla övünmesi gerekirken katillerinin hala cezalandırılmaması, dosyalarının kapatılması hepimiz için utanılacak bir durumdur. 12 Eylül'e giden süreçte her üç aydın Abdi İpekçi, Profesör Cavit Orhan Tütengil, Savcı Doğan Öz sembol isimler olarak katledilmişlerdir. Yakınları da bu davanın son 30 yıllık süreçte yaşadıkları nedeniyle hem tanığı hem de kanıtlarıdır. Onlar olmadan bu dava eksik kalır. Bunları söyledikten sonra başkana döndüm. Sayın Başkan, müvekkilim Nüket İpekçi, İzzet'in bana vekaletname gönderdiği zarfın içinden bir de mahkemeye verilmesini rica ettiği mektup çıktı. Onu size okumak istiyorum, dedim. Bizler bu kanlı karanlık tarihin hem tanıkları hem de kanıtlarıyız. Ülke tarihi içindeki çeşitli katliam dönemleri arasında darbe öncesi katliamlar adıyla anılan bir süreçte can kaybına uğramış aileleriz. Bu cinayetlerin hangi koşullar gereği, hangi emirler doğrultusunda azmettirildiğini öğrenmeyi, aile ve müdahillik görevi dışında bir yurttaşlık görevi olarak da görmekteyiz. İzlerin silinmesi, suçluların adalet önünden kaçırılması bakımından tornadan çıkmışçasına birbirine benzeyen olayların yeniden incelenmesini talep etmek zorunluluğunu sürekli olarak hissetmekteyiz. Ülkenin geçmişine ve geleceğine damgasını vuran darbe öncesi cinayetler sürecinin bilinmezliklerinin ortadan kalkması için talepte bulunmayı, toplumsal bir sorumluluk olarak gördüğümüz için bu dava nedeniyle ortaya çıkan doğrudan müdahil olma hakkımızı bir görev olarak sayıyoruz. Biz hem tanık hem de kanıtız. Müdahilliğin yanı sıra yok edilmişliğe, yok sayılmışlığa dair tanıklığımızı da eksik bırakmamamız gerektiğine inanıyoruz. Bunca yıldır yok sayılanın, üstü örtülenin görünür kılınması için 4 Nisan 2012 tarihinde ilk kez bir kapı aralanıyorsa bu kapının açık tutulmasını ve içinden gerçeklerin çıkmasını talep etmek ve doğrudan mağdurluğun yanı sıra süreç içinde muhatap olduklarımızın tanıklığını sunmak da görevimizdir. Yaşananların zaman içinde kulağımıza fısıldanan sözler, rivayetler, söylentiler ve efsaneler ile değil, adli soruşturma ve yargılamayla bir gerçeğe oturtulması, tüm ilişkileri içinde ayrıntılı olarak incelenmesi, açıklanması ve kamuoyuna duyurulması için bu adımı atmayı bir yurttaşlık görevi sayıyoruz. Böylece suçsuzların da yok yere suçlanmasının önüne geçileceğinin bilincindeyiz. İki kişinin yargılanmasının yalnızca yolun başlangıcı olduğunun da farkındayız. Ancak bu simgesel başlangıçtan sonra açılacak yollardan ilerledikçe, özel harp dairesi gibi oluşumların işlevinin, dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlarının sorumluluklarının soruşturulmasını ve tek tek kişilerle birlikte olayların yargıya getirilmesini ve bütün bu konuların yerli yerine oturtulmasını, sınıflandırılmasını, tanımlandırılmasını bekliyoruz. Ailelerin canlarını alan, canlarını yok sayan, hiçe sayan devlet görevlilerinin olduğunu bildiğimiz gibi o ailelerin yaşama direncini ayakta tutan bu tür bir beklentiyi yerine getirebilecek olan devlet görevlilerinin, savcıların, yargıçların da olduğunu biliyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Mahkeme Başkanı Bengi'ye de söz verdi. Ben görevine giderken şehit edilen Savcı Doğan Öz'ün kızıyım. Onu kaybettiğimde 5 yaşındaydım. Benim yaşadığım ve gazeteci Abdi İpekçi ile akademisyen Cavit Orhan Tütengil'in yakınlarının yaşadıkları bizzat sanıkların yargılanmaları gerektiğinin en büyük delilidir. Biz bu sürecin yaşayan tanıkları ve kanıtlarıyız. Ancak intikam peşinde de değiliz. Geciken adaletin yerini bulmasından başka bir isteğim yok. Ara verildi. Milliyetten Türker, parantez Karapınar ile konuşuyoruz. Bir gün önce Belma, parantez Akçura ile de görüşmüştük. Abdi İpekçi de müdahil sayılmayacaksa kim müdahil olacak bu davada demişti. Müdahale taleplerinin karara bağlanması gelecek duruşmaya kaldı. Bekleyeceğiz artık. Ayrım sonu 191.